11. peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Canım Biricik ablacığım, bir kızım oldu, öyle tatlı ki sorma. Meğer annelik ne yüce bir duyguymuş, anne olunca anladım. Kızımın ismi belki garip gelecek ama babası koydu. Hürsün adı, güzel mi? Bu mektubu yazdığımda Hürsün 16 günlüktü. Sizleri çok özledim. Hele anne olunca annemin, hepinizin kıymetini daha çok anladım. Gurbet diyarı, hasretlik diyarı. 1983 yılında Belçika'nın Charleroi şehrinde yaşayan Nermin Yaşar'ın Türkiye'deki ablasına yazdığı mektup. ...1976 yılında ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Annem ve babam ikisi birden çalışmaya başlayınca abimi bir bakıcıya vermişler. Ben abimden 20 ay sonra dünyaya gelince bakıcı masrafı artmasın diye annem beni 40 günlükken Tekirdağ'daki teyzeme bırakmış. Birkaç yıl çalışıp para biriktirip geri döneriz diye düşünmüşler ama beni 9 yaşıma kadar teyzem büyütmüş. İlkokula Türkiye'de başladım. Okulun ilk günü sınıfta yoklama alınıyordu. Perihan öğretmenim Turgay Düzen diyor. Kimse ayağa kalkıp burada demiyor. Ben de hiç oralı olmuyorum. Bir iki defa daha isim okunduktan sonra yanıma gelip "Oğlum, senin adın Turgay Düzen değil mi?" diye soruyor. Ben de "Hayır, ben Turgay Durmuşum." diyorum. Eve gider gitmez anne bildiğim kişiye neden soyadlarımızın farklı olduğunu sordum. O da bana hani yaz tatillerinde Almanya'dan bir teyzeyle amca geliyor ya, onlar senin gerçek annen ve baban. Yanındaki çocuk da senin abin dedi. Benim için unutulmaz bir andı. Gerçek anne ve babamın yanına taşındığım tarih 1988 yılının 7 Eylül'üydü. İlk başlarda onlara anne ve baba derken bir hayli zorlandım. Geceleri çok kez ağladığım olmuştur. Teyzem beni öz evladından ayırmadı. Ona teyze demeye bir türlü alışamadım. Teyze deyince hüzünle bakardı bana. Ölürken benim adımı sayıkladığını söylemişlerdi. Almanya'daki ilk okul günümde beni iki sınıf geriye attılar dil bilmediğim için. Sınıftaki çocuklarda önlük olmaması çok tuhafıma gitti. Öğretmen sınıfa girince ben hemen ayağa kalktım. Diğer çocuklar bir anda gülmeye başladı. Ben de şaşkın bir şekilde etrafıma bakıyordum. Sonradan öğrendim ki Almanya'da böyle adet yokmuş. 7 sene önce bugünlerde annemi kaybettim. Uçakta biz yukarıda, o uçağın alt kısmında tabutta memlekete giderken ben de artık ülkeme temelli dönmeye karar verdim. Büyük oğlum Türkiye'de 7. sınıftan başladı okula. O günün akşamı bana bildik bir hikaye anlattı. Öğretmen sınıfa girince bütün çocuklar ayağa kalkmış, bizimki oturur vaziyette şaşkın şaşkın ne olduğunu anlamaya çalışırken diğer çocuklar gülmeye başlamış. Ülkeler, şehirler, mekanlar, zaman farklı olsa da göçmenlerin kaderi pek değişmiyor. Turgay Düzen. Murat Sert'in babası 1970 yılında Almanya'nın Dinslaken şehrine çalışmaya giden işçilerden. Sirkeci'den kalkan trenlerle 3 günlük yolculuğun sonunda Almanya'ya ulaşmışlar. Yola çıkmadan önce mutlaka takım elbise giyip öyle trene binin öğüdünü hiç unutmamış. O dönem işçilerimize verilen öğütlerden biri de takım elbiseli ve bakımlı olmaları yönündeydi. Yabancı bir devlete gittiğinizden Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelisiniz deniyordu. İşçilerimiz öğütlere uyuyordu ama takım elbiseyle gittikleri Almanya'da onları bekleyen şeyin ya bir işçi tulumu ya da bir madenci üniforması olduğunu da biliyorlardı. Diaspora Türk sitesinden alıntı. Atilla, Karadenizli bir ailenin en küçük çocuğuydu. Daha önceki yıllarda ablası ve abini de okutmuştum. Atilla derslerine çalışmıyor, ödevlerini yapmıyor. Türkçe dersime de babasının zoruyla geliyordu. Arkadaşları da genellikle Alman çocuklarıydı. Bir gün okul duvarına, "Bütün Türkler gaz fırınına" diye Almanca bir yazı yazılmıştı. Okul müdürü bu yazıyı yazanı bulmak için bütün öğrencilerin defterlerini duvar yazısıyla karşılaştırmak amacıyla toplamıştı. Sonunda yazının Atilla'ya ait olduğunu anlayıp beni durumdan haberdar etti. Biraz sıkıştırınca Atilla da bunu şaka amaçlı yazdığını söyleyerek kendini kurtarmak istedi. Ancak Atilla'nın Türklere, Türkiye'ye sevgisi ve ilgisi yoktu. O kendini Almanlara ve Almanya'ya daha yakın hissediyordu. Babası okula çağrıldı. Karadenizli baba, "Hocam, böyle bir çocuğum olduğu için utanıyorum. Bu çocuk kime çekti bilmiyorum," dedi. O sene 29 Mayıs 1993'te yaşadığımız şehre yakın Solingen'de çok acı bir olay oldu. Yabancı düşmanı Alman Nazi gençler burada Amasyalı genç ailesinin oturduğu evi kundaklayarak ailenin 5 ferdinin yanarak ölmesine sebep oldular. Çatısı, pencereleri simsiyah, yanmış, yakılmış o evin önü günlerce Almanya'daki Türklerin ve bu kavgacete karşı olan insanların toplantı yeri oldu. Ben, eşim ve arkadaşlarım günlerce Solingen'e taşındık. Bütün Türkler el ele, ırkçı Nazi terörüne kurbanlar veren Türk ailenin acısını kendi acımız bildik, birbirimize kenetlendik. Almanya'daki yabancı düşmanlığına, ayrımcılığa, aşağılanmaya karşı nefretimizi haykırdık. Çevremizden bazı Türk gençleri de Solingen'e gitmiş, şehrin sokaklarında Nazi avına çıkmış, sloganlar atarak "Biz buradayız" diyerek dolaşmışlardı. Öğrencilerim olan bu gençlerin arasında boynuna bağladığı Türk bayrağıyla "Kahrolsun Naziler, yaşasın Türkler" diye bağıran Türk gençlerinden birinin Atilla olduğunu sonradan öğrendim. Almanya Atilla'yı Türk yapmıştı. Zeki Önsöz, emekli öğretmen, Almanya'daki öğretmenlik anılarında. Efendim merhaba, 11. Peron farklı alıntılarla, cümlelerle, yazılarla başladı. Programın hazırlanmasında katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Ayhan Taşçı, tam karşımda sevgili Özkan Pekesen ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, hepinize 11. Peron'dan selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Bu alıntıların ardından kısa bir müzik dinleteceğiz sizlere yine konuyla ilgili ve hemen ardından da bir telefon bağlantımız olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde posta kutumuzdan bir mektup vardı. Ali Gürel imzalı mektubun sahibi Ali Bey'le biraz sonra bir telefon bağlantısında buluşmak dileğiyle kısa bir müzikle devam ediyoruz 11. Peron'a.
Götürsünler beni doğduğum yere. Kimseler bilmesin garip halimi. Zaten bir başıma kaldım gurbette. Gurbet bana, ben gurbete alıştım. Zaten bir başıma kaldım gurbette. Gurbet bana, ben gurbete alıştım. Zaten bir başıma kaldım gurbette. Gurbet bana, ben gurbete alıştım. Zaten bir başıma kaldım gurbette. Gurbet bana, ben gurbete alıştım.
Evet sevgili dinleyiciler, Hasan Özdemir Gurbet şarkısını söylüyor. Fonda da akıyor ve telefon bağlantımız hazır. Telefon bağlantımızın öncesinde gelen mektuptan size söz etmiştim. Bu mektubun ilk sayfasında şöyle bir cümle var. O cümleyi de sizlere okuyacağım ve hemen değerli konuğumuza merhaba diyeceğim. Sayın TRT yetkilileri, 9 Şubat 2019 gönderdiğim bu 3-5 sayfalık notlarım, eğer topluma faydalı, geleceğe örnek kabul ederseniz, 1969'da Almanya'ya işçi olarak geldiğimden beri araştırmaları kendimce değerlendirmelerle uğraşıyorum. Eğer bu yazılarımı yararlı buluyorsanız benzer yazılarım notlarımdan mevcut bilgilerinize sunabilirim. Ben 28 Şubat 1938 doğumlu İlkokul mezunuyum. Eksiklerim, yanlışlarım olabilir. Şimdiden özür dilerim. Ali Gürel. Ali Bey, Almanya'ya Türkiye'den, Memleketim FM'den, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Türkiye'nin başkenti Ankara'dan merhaba. Nasılsınız?
Merhaba, sağ olun. Sağ olun Murat Bey, teşekkür ederim.
Evet,
nasılsınız, iyi misiniz?
Şükür, bizler de iyiyiz, bizler de iyiyiz. 11. Peron yolculuğunda sizi ağırlamaktan da mutluyuz Ali Bey.
Evet, çok evet, sağ olun.
Sizler de sağ olun. Şimdi bu kısa bir bilgi notunda 1938 doğumlu olduğunuzu söylüyorsunuz. Basit bir matematik hesabı yaptığımızda da 79 yaş karşımıza çıkıyor. Uzun ömürler diliyorum size Ali Bey.
Sağ olun, ben... Ya 28 Şubat'tan doğmuşum, 80 yaşımı doldurdum yani.
Evet, evet, evet, evet. Ama 38 olduğu zaman sanki 79'dan 80'e girmiş gibi oluyorsunuz. Bence bu yaştan sonra yılları biraz geriden sayın. Nazar değmesin.
Öyle yapalım.
Nazar değmesin.
Öyle yapalım, evet.
Şimdi Ali Bey, program öncesinde sevgili Eda da sizinle görüştü. Ben de kısa bir görüşme yapmıştım. 1969 evet. Yılına götürün bizi. Çünkü... Almanya maceranız 1960'ların sonlarında başlıyor. Neler evet. yaptınız? Hangi koşullar sizi Almanya'ya attı? Buyurun, söz sizde.
Evet efendim. Şimdi 1961'de ben askerdim. Mezun oldum. Hani aracılar öyle komisyoncular gönderiyorlardı. Resmen devlet kanalıyla değil.
Evet.
Gittim görüştüm. Biriyle, komisyoncunun biriyle dedi ki 50 liraya seni gönderirim, parayı da orada alırlar dedi senden.
Bu komisyoncularla, sonra, bu komisyoncularla İstanbul'da mı görüştünüz, tophanede İstanbul'da. Mi görüştünüz?
Ben İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde askerdim, tescilciydim evet, o yazı evet. sağda meselesinde.
İlk programlarda, çünkü sevgili Gökhan Duman kitabında da 11. Peron'da da çok bahsetti. Biz tophanedeki o döneme ait koşulları da konuşmuştuk. Demek ki siz de oradaki rahleyi tedristen geçerek bu süreci işlemişsiniz. Buyurun.
Evet, evet, evet, evet. O benimkisi bambaşka oldu. Sonra işte ayrı razı olmadı. Annem babam dedi ki Yahudileri yaktırın, siz de yakacaklar, gitmeyin.
Evet.
O dönemde 61-62'de.
Evet.
Ondan sonra erteledim ben işte. Fakat yanlış olduğunu biliyordum annem babamın böyle itirazlarına.
Hı hı.
Hem İstanbul'da işçi bulma grubuna yazıldım, hem Erzincan'da.
Evet.
O zaman biliyorsunuz telefon da sıkıntılıydı.
Tabii ki.
Telefon yoktu.
Tabii ki.
Ben şeker fabrikasında çalışan bir arkadaşın telefonunu vermiştim İstanbul'a.
Hı hı.
Neyse telefon ettiler de zor yetiştim ben tophaneye.
Evet.
Orada bahane olduk, tam 30 gün imtihan ettiler ben inşaat ustası olarak. Müracaatımı yapmıştım.
Evet, yıl kaçtı Ali Bey o zaman?
O zaman işte 69'un 5. sessizce 6.
Yani
ay.
Yani siz anne babayı dinleyerek biraz zaman kaybettiniz. Öyle görünüyor
zaman
değil mi?
Zaman kaybettik.
Evet. Ama zaman her işte her efendim. İşte vardır bir hayır diyelim.
Evet.
Evet, sonrasında o 30 günlük.
Sonrasında işte 30 gün imtihan ettiler. Tuğla'yla imtihan ettiler. Kuru tuğla'yla imtihan ettiler. Sonra İstinye'ye getirdiler. Hani asıl duvarda, asıl inşaatta imtihan ettiler. Ondan sonra beğendi o Alman mühendisi.
Evet.
Efendim dedi ki sen dedi benim büroya gel. Yarın dedi tophaneye. 3 tane de arkadaş seç kendi gibi. Sizi iyi bir firmaya göndereceğim dedi.
Evet.
Geldik. Neyse arkadaşları da buldum. Gittik. Adam bizi bir firmaya gönderdi. Dedi ki şey parası yok dedi yani. Ne derler ona? Kira parası yok.
Evet.
Bedava şey yatıp kalkacaksınız.
Yani artık ben, Almanya işi oldu diyorsunuz öyle mi
oldu,
bu süreç? Evet.
Oldu. Şirketi 11. perona geldik.
Evet, evet.
Hayırlısıyla.
Evet.
Trene bindik. Sirkeci'den
bindiniz. 11. peron Almanya'da biliyorsunuz. Orada 11. perona ineceksiniz. Evet, buyurun.
Evet. Ben Sirkeci'de biliyordum 11.
Yok,
peronu.
Yok, yok. 11. peron Almanya'da. Evet.
Öyle mi? Müthiş.
Evet.
Evet. Neyse Münih'e geldik. Yani bizi isteyen firma orada hazır bulunduruyordu adamını. İsmimizi okudu. Tabii biz çıktık. Bizi aldı arabaya, firmaya getirdi. Günlerde de cuma günü. Artık hafta sonu ya.
Evet, evet.
Ondan sonra dedi ki tanıdıklarınız varsa siz cumartesi pazarı şehirde geçirin, pazartesi gelin.
İşbaşı yapın, evet.
İşbaşı yapın. Öyle oldu, pazartesi işbaşına gittik. Bir gün çalıştık. Ama soğuk. Havalar çok soğuk, soba yakıyoruz.
Evet.
Ondan sonra ikinci güne gittik. Dedi ki bizim bir ihtiyacımızı başka firmalardan temin ettik başka ülkelerde.
Evet.
Sizi başka bir firmaya satacağız dediler.
Evet.
Bizi gönderdiler başka bir firmaya. Yalnız bizim Türkler uyandık. O arada dediler ki sakın ha. Hani bu bir senelik kontrat yaptırdılar ya bize.
Evet.
O kontratı imzalamayın. Yani imzalamak zorunda değilsiniz. O zaman kontratsız çalışmış olacaksınız. Ve biz gittik orada bir Bulgar tercüman var. Türkçe tercümanlık yapıyor. Zorladı bize. İlle imzalayın kağıdı. Biz dedik yok. İşiniz yoksa başka yerde biz iş buluruz. O zaman hakikaten işçi ihtiyacı vardı.
Evet.
O dönemler. Ondan sonra geldik. İmzalamadık. Gittik bir inşaatta. Usta niye geldik? Bize tahta boyattılar.
Evet.
Tahta yağladılar.
Şimdi bu Ali Bey o kadar hiç. Ali Bey o kadar güzel adım adım anlatıyorsunuz ama 25 yılı tabii ki 25 dakikaya sığdırma şansımız yok. İsterseniz başka programlarda yine farklı bağlantılar yapalım. Siz 1969'da bu sürecin ardından 1996'ya kadar 27 evet. yıl bil fiil çalışıyorsunuz değil mi?
Evet.
Benim önümdeki notlarda oto elektrikçisi olarak da bir başlık var. Doğru mudur?
Aynen.
Bütün
aynen
bu süreç
öyle.
Sizi hayat oto elektrikçisi noktasına mı getirdi bir süre sonra?
Yani ben ondan sonra çıktım tabii orada beni kendisi geldim Magirus'a girdim. Magirus firması
evet,
var.
Bunlar. Evet, evet.
Orada bir imtihana tabi tuttular ufacık bir imtihana negatif pozitif falan filan ve beni aldılar. Magirus'ta devamlı aynı firmada çalıştım işte 96'ya kadar efendim.
Neler söylersiniz? Hala Almanya'dasınız. Tabii belki bir ayağınız da Türkiye'dedir. Bütün
evet.
bu yılların sonunda güzellikleri paylaşalım. Hani acılar hep çekiliyor hayatta ama sonra anılara dönüp baktığımızda güzellikler
evet,
daha
evet.
çok kalıyor. O
evet.
güzellikleri paylaşalım. Neler söylersiniz?
Evet. Efendim biz o dönem Magirus'ta çalıştık ama hakikaten o dönem altın devriydi yani bizim için. 83'e kadar bir rahat ettik sormayın efendim.
Ne kadar
yani,
güzel, ne kadar güzel.
İnsan gibi çalıştırıyorlar, insan gibi para veriyorlar. Bir kuruşu, bir feneği eksik olsa özür dilerler. Ondan sonra fiyatla ortak oldu.
Tabii bütün bu kusursuz çalıştırmanın arka planında bizden giden Türk işçilerinin de görev sorumluluğunun payı mutlaka vardır değil mi Ali Bey?
Gayet tabii, evet efendim. Sorumluluğu var. Şimdi şöyle biz Türkiye gibi alıştık. Ben kabloyu döşerken acele ediyordum çabuk bitsin diye. Maestro geliyor bana diyor ki acele etme. Yavaş yavaş kabloları düzelt. Düzgün olarak gitsin.
Yani siz daha çok üretim yapalım diyorsunuz ama ustabaşı da daha çok yapmaya çalışırken mutlaka tedbirli davran, hata yapma diyor herhalde, değil mi?
Aynen, aynen.
Ali Bey, son 15 dakikamız. Aslında sohbetiniz çok güzel. Biz telefon numaranızı alacağız ve bundan sonra zaman zaman size de yine bağlantılar kuracağız.
Müsaadeniz olursa, zaman yetiyorsa burada ben sizin programınız hakkında bir şeyler yazdım.
Onu bir sonraki programa bağlantıya şey yapalım. Hani kendi programımızın reklamını yapıyor gibi olmayalım. Benim 30 yıllık yayıncılık hayatımda hiç böyle bir şey yok Ali Bey. Aynesi iştir kişinin. Güzellikleri ürettik.
Efendim bundan ben sonrası, size göre değil. Kendime göre bundan, programı sevdiğim için.
Sağ olun, var olun. Ali Beyciğim, bundan sonrası için de bize mektup göndermişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz ama size ve diğer tüm dinleyicilerimize de bir müjdemiz var. Bugünden itibaren 11. Peron yazıyla 11. Peron @trt.net.tr adresine de, bu mail adresimize de görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, anılarınızı iletebilirsiniz tüm dinleyiciler olarak. 11.
Efendim,
peron.
Tekrarlar mısınız?
11. Peron. Yazıyla bitişik 11. Peron @
Tamam.
TRT kuyruklu ağ diyoruz biliyorsunuz. trt.net.tr. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Tüm aile efradına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek dileğiyle.
Ben size teşekkür ederim. Sağ olun, hayırlı yayınlar efendim.
Eksik olmayın, eksik olmayın. Hoşçakalınız. Sevgili dinleyiciler, Ali Güreli hakikaten sevgili Özkan tane tane dolu dolu değil mi anlattı.
Abi dikkat edersen hiç araya girmedim çünkü çok büyük bir dikkatle dinledim. Temel sebebi de şu, programımız başladığı andan itibaren bir takım metinler üzerinden konuştuk, bir takım bilgiler üzerinden konuştuk ama bu sefer 1938 doğumlu bir insanı birebir yaşamış bir insandan dinlemek, yani hani aklıma şu geldi, dedim ki hiç durmadan dinle. Çok dikkatli dinle. Bakalım neler aktaracak diye. Yaşanmıştık çünkü bambaşka bir şey. Yani,
kesinlikle.
Dikkat edersen şeyi en başından aldı ve maşallah.
Evet. Yani 11. peron atıf yaptı. Orada hani sirkeci dedi, biz toparladık ama hakikaten çok ilgili, bilgili bir dinleyici.
Çok berrak bir şeyi var, hafızası var. Yani
çok
meseleyi
doğru.
En başından aldı. Bütün ayrıntılara varıncaya kadar, işte ilk önce bir Bulgar tercüman,
evet,
efendim.
Tophanede başına gelenler.
Vesaire vesaire.
Anne babanın başlangıçtaki muhalefeti.
Gibi, işte Alman tarihiyle ilgili bir takım hicivli cümleleri falan, hepsini bence yerli yerinde kullandı. Tabii ki yaş itibariyle de belli bir şeyi bekliyordum ben mesela 38'i gördüğüm zaman.
Evet.
Farklı bir portre bekliyordum. Halbuki karşımızda gencecik bir adam var.
Evet yani pırıl pırıl bir dima değil mi?
Özetle şunu söyleyebilirim. Yani
nazar değmesin diyelim.
Tabii. Allah uzun ömürler versin. Özetle şunu söylemek istiyorum. Yani tamam, biz bir takım şeylerden hareketle bir bilgi birikimiyle konuşuyoruz ama olay yaşamış bir insanın birebir anlatması gerçekten program için çok...
O da ayrı bir derinlik katıyor değil mi?
Aynen.
Hemen gene bu vesileyle o zaman yineleyelim. Bu tür tecrübeleri olan, görüşleri, önerileri, eleştirileri olan... Eleştiri de bizim için çok önemli.
Elbette.
Her şeyi her zaman doğru yapmıyoruz.
Zaten tek taraflı bakamayız
değil
herhangi
mi?
Bir şey.
11. peron yazıyla, rakam yok. 11. peron trt.net.tr'ye mail adresine fikirlerini, görüşlerini, eleştirilerini iletirse dinleyicilerimiz, hatta iletişim numaralarında iletirlerse biz zaman zaman bu tür bağlantıları yaparız. Sevgili Eda posta kutumuzu sürekli kontrol edecek.
Bence mutlaka ciddi anlamda bir mail saldırısı diyeyim artık, yani o derece olacaktır. Çünkü şey var, konu Gökhan'ın da bahsettiği zaman,
evet,
bahsettiği gibi, yani çok geniş kapsamlı ve o kadar çok yurttaşımız var ki. Ben öyle tahmin ediyorum ki fazlasıyla anı burada tekrar edeceğiz.
Sen yine Gökhan'ı anmadan edemedin. Ben Gökhan'a biraz sistemkar olduğum için artık her programda Gökhan'ın adını daha az anıyorum. Böyle yapıyorum ki bir gün pat diye çıksın gelsin diye. Çünkü kalbimiz, gönlümüz hala onunla. Onun da bu programla olduğunu biliyoruz. Hala bir takım yazılar, mailler gönderiyor Eda'ya da, bana da. Sen neler hazırladın bu hafta Özkan?
Şimdi bu hafta... Geçen hafta hatırlarsan programımız bir hani kesintiye uğradı o yaşanan üzücü olaydan,
evet,
dolayı, malum olaydan dolayı bir kez de biz buradan
söylemek isteriz.
Tabii ki. İşte Yeni Zelanda'da yaşanan facia, yani hepimiz son derece büyük üzüntü duyduk. artık kelimelerin de kifayetsiz kaldığı bir şey.
Evet, bazen acıyı dillendirmekte yetersiz kalabiliyor kelimeler.
Bu da tam öyle bir olaydı. Yine biz tabii ki şöyle dileklerde bulunalım. Yani hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Dolayısıyla bir Alman edebiyatından, yani Almanya'da yaşayan işçilerimizin orada kendilerini ifade etmek için işte şarkı, türkü ya da sanatı
bu
farklı.
Bu alıntıları hep yaptık biliyorsun. Ya,
yapmıştık evet.
Ama edebiyat kısmına girelim diyorsun.
Bir şey yazın dünyası oluşmuş kısaca. Ama mesela araştırmacılar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ilk olayı yaşamış insanlar, yani ilk giden kuşak, bir de olayın yaşanma süreci sıcaklığını koruduğu
anda. O zaman şöyle yapalım mı? Sen anlatmaya devam et sevgili Ayhan'dan rica edelim. Fonda da müziğimiz aksın. Çünkü her hafta bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani fazla müzik seçiyoruz. Aslında normal müzik seçiyoruz. Ben mi çok gevezelik yapıyorum? Ne oluyor bilmiyorum.
Bence hepsine değdi. Çünkü Ali abi diyeyim ben artık.
Evet.
Ali abi bizle çok güzel konuştu. Problem değil. Ben hemen devam edeyim müsaade
edersen. Lütfen. Fonda şimdi, müziği verdi sevgili Ayhan.
Şimdi oraya ilk giden işçilerimiz içerisinde ciddi yazarlar da yetişiyor. Bu yazarlar tarihsel olarak incelendiğinde de en çarpıcı bölümün ilk kuşak olduğu söyleniyor. Çünkü yaşanan olaylar ve onun yarattığı şok ciddi anlamda kalemlerde yansıyor. Burada şeyler de var bir de. Sürekli olarak gündeme getirdikleri bir takım şeyler var, kavramlar var. Mesela yol kavramı üzerine çok düşünmüşler. İşte tren bir başka şey, nasıl bir sembol.
Fenomen değil mi? Fenomen. Sembol, evet.
İşte yolu da tabii ki o kadar geniş bir şey ki, yani yaşadığımız her şey bir yol olarak da algılanabilir.
Tabii.
İnsan hayatı da bir yoldur.
Ömür de bir yol.
Dolayısıyla ama orada bahsedilen yol, bu edebiyat içerisinde bahsedilen yolda şöyle bir kavram var. İnsanın hem memleketine gittiği o yoldan bahsediyor, hem de içsel bir yolculuktan da bahsediyor. Birinci kuşak dediğim gibi gittiği zaman gördüğü sorunlar, işte o dil bilmeme, entegre sorunu falan, bütün bunların üzerinde yoğunlaşırken ikinci kuşak yazarlar da bir yurtsuzluk, yani
arada kalmış.
Arada kalma, yabancı bir yerde yabancı olma. Mesela şöyle bir anekdot var, bu beni çok etkiledi. Bir fabrikada bir şey oluyor, bir grev oluyor mesela. Grev olduğu zaman hem Alman işçiler hem de Türk işçiler bu greve katılıyorlar. Fakat aynı şeyi savunmalarına rağmen yine de birbirleriyle ciddi anlamda bir iletişim kuramadıklarını ve anlaşamadıklarını fark ediyorlar. Şimdi burada bulunan insanın, bu koşullar içerisindeki insanın artık başka çaresi kalmıyor galiba. Bunu bir romana ya da bir yazın dünyasına, herhangi bir esere dökmek zorunda kalıyor. Ve üçüncü kuşak var tabii ki. Bu edebiyatla ilgili çok sırlı bilgiler vereyim ben. Üçüncü kuşakta artık o birinci ve ikinci kuşağın geçtiği yolları geçmiş ve artık bir şekilde orayı Almanya acı vatan, hani tanımlaması var diye, o şekilde bir vatan olarak kabullenmiş. Bir şekilde iyi veya kötü oraya entegre olmuş. Fakat üçüncü kuşağın getirdiği şeyler de var tabii ki. O kültürel sorunlar var. Ve halen bir takım sorunlar devam ediyor. Onları konu almışlar. Ciddi ödüller kazanmış birçok yazarımız. Mesela Alman diliyle yazmaya başlamışlar. Çünkü Alman diliyle yazmak aynı zamanda bize yabancı gibi gelebiliyor. Mesela neden Türkçe bu yazılmamış gibi diye düşünebiliyoruz ama Alman insanı da onu okuduğu zaman, yani bir şekilde Almanya'ya da kendi diliyle de hitap etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir edebiyat macerası var. Önemli isimler var. Geçen hafta bahsetmeye çalışmıştım.
Evet, evet. Fonda da onu da sen gene seçtin bizim için, eksik olma.
Teşekkür
sevgili
ederim.
Dinleyiciler, bu programın müzikleri de hakikaten öyle araya bir müzik koyuverelim diye kurgulanmıyor. Bunu programın senenin başından beri fark etmişsinizdir. Hepsinde sevgili Özkan Pekin'in ciddi emekleri, araştırmaları ve yılların birikimleri var.
Hemen o zaman vaktimiz sınırlı olduğu için bu müzik parçasından da bahsedeyim.
Lütfen.
Fonda giren müzik Altın Gün adlı bir gruba ait. Bizim programımızda da direkt alakası var. Hemen şunu da söyleyeyim. İki gün sonra yine Ankara'da bir sahne alma durumları var. Kendilerine ulaşmaya çalıştım ve ulaşmaya da çalışacağım. Her neyse, Altın Gün Hollanda'da yaşayan bir müzisyenin Türkiye'de bir konser sırasında bir bas gitaristin bizim müziklerimizi, işte Erkin Koray'ı, Barış Manço vesaire, bu tür Anadolu pop tarzı müzikleri dinleyip çok etkileniyor. Ve dolayısıyla bu müziği bir başka Türk sanatçılarla yan yana gelip seslendirebilir miyim gibi bir şey var. Bir olgu oluşuyor karşısında. Facebook'ta bir şekilde bu beklentiliği yayınlıyor ve karşısına Erdinç Yıldız Ecevit ve Merve Taşdemir adlı iki Türk vatandaşı çıkıyor ve yanlarına bir başka Hollandalı da alıp, bir sanatçı da alıp beşli bir grup kuruyorlar. Ve bu grup dünyanın her yerinde, en önemli özellikleri şu: Tel Aviv'den tutun Londra, Paris, aklınıza neresi gelirse konserler veriyor. Ve konserlerde işin ilginç yanı, şimdi son cümlemi söyleyeyim.
Bu programdaki son cümle olsun. Allah uzun ömür versin.
Londra'da insanlar koca dünyayı dinliyorlar. Hem de eşlik
ediyorlar. Ey gidi koca dünya, gam hükümüsün değil mi? Şimdi iki gün sonra Ankara'dalar dediğine göre sen peşini bırakmazsın bu grubun. Yani bir şekilde mutlaka bu isimlere ulaşır.
Çok istiyorum.
Bir de bir kayıt alırsın. Hatta Türkiye'delerse haftaya belki stüdyoya bile
çağırabiliriz. İşte çok istiyorum ama tabii ki söz vermiyorum. Şey var, yani bütün elimden geleni yapacağım. Çünkü burada bunu yoksa dillendirmezdim. Hani buraya geldik.
Bunu dillendirmen zaten söz vermen anlamına geliyor.
İyi ki öyle olsun.
Hakikaten çünkü önemli ve bizim programımızın içeriğiyle de çok örtüşen bir.
Aynen, çünkü bu grubun parçalarını dinlediğiniz zaman karşınıza şu çıkıyor. Birdenbire şu çıkıyor yani. Siz o eski Türk filmleri içerisinde kendinizi hissediyorsunuz. İşte yeniden, hani cover diye bir kavram var ya.
Yani, nedir o cover bilmeyenler için çok kısaca? Yeniden yorumlama diyebilir miyiz Türkçe'ye? Öyle çevirelim.
Birebir çevirisi aslında odur. Ama çok da şeydir, hani zorlu bir yerdir yani bu tür.
Bıçak sırtı bir iştir değil mi?
Çünkü şarkının ya da türkünün ya da her neyse tanınmışlığı, otantikliği eğer bozulursa.
Yani biraz halk tipiyle, biraz amiyane tabirle madara olma riskiniz her zaman vardır.
Çünkü o zaman bir benzetme yapayım. Yani bilindik çok önemli bir şarkı lüks bir araba gibidir. Eğer yenisini yaptığınız zaman aynı şeyi, aynı rahatlığı, aynı o geniş koltukları, aynı o huzuru
veremeyecekseniz hiç yapmayın.
Dolayısıyla dolmuş da gidiyor gibi olursunuz. O zaman da işte bu bahsettiğimiz cover
benzetme olur, evet.
Bambaşka bir şeye dönüşür.
Sevgili Özkan, aslında programın öncesinde seninle notlarımızı, yeni notlarımızı da almıştık. 1915 yılının 16 Mart'ında, yani yine bir Mart ayında doğan, 1986'da hayatını kaybeden, senin de aslında konuyu adım adım adım oraya getirmeyi düşündüğün Haldun Taner üstadımızın, ustamızın da Almanya ile ilgili yazıları, çizileri, anıları var. Bunu bir başka programa bırakacağız.
Elbette.
Yine Türk halk müziğinin, değil mi, Aşık Veysel Şatıroğlu gibi bir büyük ustanın 1894 doğumlu olup 21 Mart 1973'te, yine Mart ayında kaybettiğimiz bir büyük ustanın da türküsünden kısa bir şey dinletelim niyetindeydik. Ama ona da çok şansımız olmayacak. Bu cümlelerle analım. Senin eklemek istediğin ne var? Özellikle Aşık Veysel'le ilgili.
Aşık Veysel'le ilgili şunu söyleyebilirim. Zaten hani bir sanatçı bir sürü bir eser ortaya koyabilir ama bence eserlerindeki o olgunluk, o demlenmiş tavır kendi yaşamında çektiği acılarla birebir örtüşüyor. Bu benim çok dikkatimi çekti. Bir ikincisi de Aşık Veysel hani öyle keşfedilesi de bir adam değil ama yani son derece açık ve net bir sanatı var. Herkes zaten entelektüel olan, dünyayı algılayan hemen onu biliyor, anlıyor. Fakat ona ilk dikkat çeken kişi Fikret Kızılok. Allah rahmet eylesin. Arda Uskan, ünlü gazeteci Arda Uskan'la birlikte çıktı bir Anadolu turnesinde onu ziyaret etmiş. Ve o dönemde bir Batı müziği bayağı bir yaygın. İşte 60'larda, 70'lerde. Kendi içine dönen bir müzik yapmayı kendisi.
Sanıyorum bu şiirleri de yine yayınlayan, farkında olan diğer bir büyük isim de rahmetli Ahmet Kutsi Tecer diye hatırlıyorum ben. Onu da hakkını yemeyelim isterim. Aşık Veysel'in öyle dizeleri var ki yani hakikaten hepsi bir yaşam yol haritası, bir uyarı, bir kulağa küpe. Ama ben bir dörtlüğünü apayrı bir yere koyarım. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı, sazına söyler bunu. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı, ben babamı, sen ustanı unutma der.
İşte bir insan yani böyle bir cümleyi nasıl kurar? Demek ki çok önemli bir süreç gerekiyor. Bir de ben Aşık Veysel deyince aklıma belki klişe gelebilir ama hep şu gelmiştir. Şimdi önemli insan vardır, bir de değerli insan vardır. Çok önemli mevkilerde olabilirsiniz, önemli görülebilirsiniz. Ama bu sizin yeteneğiniz.
Önem gelir geçer ama değer
ama
kalır.
Değerli olduğunuz anlamına gelmez. Kendisinin yaşam biçimi ve büyüdüğü, doğduğu ya da sağlığı, her şeyi düşünüldüğü zaman ne kadar değerli bir insan olduğu çok açık.
Evet, program yine 11. Perona yavaş yavaş yanaştı. Süre doldu. Programın hazırlanmasında emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı, karşımda sevgili Özkan Pekesen ve ta uzaklardan, Almanya'dan önce bize mektupla ulaşan, sonrasında bizi kırmayıp telefonla bugün bağlanan değerli büyüğümüz Ali Gürel.
11. Peron'un yolcuları, ustaları, konuklarıydılar. Ben de programı hazırladım ve sundum sizlere sevgili dinleyiciler, Murat Örem olarak. Haftaya yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşçakalın.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.